Halide Edip Adıvar'ın Handan adlı romanını kaldığımız yerden sürdürüyoruz.
Ben ister istemez kalktım ayrıldım. Artık Hüsnüpaşa'nın arada bir esen iltifatları da Handan'ın yüzündeki durgun gölgeyi dağıtamıyor. Bu sabah Handan yemekten önce bize geldi. Paşa 3 gün için Paris'e geçti. Ben sende kalacağım Neriman. Bugün National Gallery'ye gider misin? Ah Handancığım, Nazım bırakamam ki. Yeni aşçı alışamadı. Sen Refik'le git. Refik Bey de senin hatırın için beni gezdirmekten bıktı. Bunu söylerken büyük gözlerinde kuşkulu bir soruşturmayla bana bakıyordu. Ben de istemeyerek gözlerime gelen bir serzenişle karşılık verdim. Hemen göz kapaklarını indirdi ve yemekten sonra gittik. Anlıyorum ki Schopenhauer'ın dediği gibi güzel sanatlar Handan için zincirli dikenli hayatında bir özgürlük. Sevdiği tabloların önünde bir sandalye atıp otururken gözlerindeki ışıklar tamamen kendi çevresinden, kendi hayatından sıyrıldığını gösteriyordu. En çok Turner'ın tabloları önünde kaldı. Hele altınlar, turuncu nurlar, alevlerle parlayan bir Saint Mark'ın karşısında yarım saat oturdu. Ondan sonra David'in, Koro'nun peyzajlarıyla meşgul oldu. Ben şimdiye kadar peyzaj sevmezdim diyordu. Fakat bugünlerde hayatın taşkınlıklarından, hayatın sonsuz şahlanışlarından tamamen yoruldum. Bu davranışta bile bence yorucu ve biteviye bir ezicilik var. Peyzajlar beni dinlendiriyor, ruhuma durulma veriyor. Sonra birdenbire yüzümü süzdükten sonra, bazı yüzler de peyzajlara benzerler, o kadar avutucu ve dinlendiricidirler, dedi. Bu kelimeler evlenmezden önce Neriman'ın bir sözünü hatırlattı. Hissettim ki onun ruhuna sükunet verip dinlendiren bendim, benim yüzümdü. Bu o kadar tuhaf bir sarhoşlukla benliğimi kanatlandırdı ki, birçok bayram bekledikten sonra sonunda ummadığı bir oyuncak verilen küçük çocuk sevinciyle alt üst oluverdim. Gecede üçümüz beraber bir konsere gittik. Handan ve Neriman ikisi de müziği pek severler, pek memnundular. Fakat Handan'ın ruhu olağanüstü bir hal geçirmesinden belki daha tadalmış, daha kendinden geçmiş, müziğin bütün şiir ve avutmasına kendini bırakıyordu. Bu üç gün zavallı Handan'ın arada Hüsnü Paşa anılarıyla yüzünü kaplayan bulutlar olmasa ne güzel, ne samimi geçiyordu. Şimdi yarın sabah treniyle Hüsnü Paşa gelecek diye Handan erkenden çıktı gitti. Arkasından Neriman. Handan'a ne kadar alıştık, o olmayınca sanki söyleyecek lakıdı bulamıyoruz, diyordu. Refik Cemal. Refik Cemal'den Server'e. 3 Aralık 1905. Niçin mi susuyorum Server, ne bileyim ben. Sana hep aynı şeylerden söz edecektim. Handan'ın umutsuz hayatının dağdağısını biz kendi suskun hayatımızda duyuyoruz. Bu hummalı, mutsuz, fena bir hayat. Biz de Neriman ikinci defa ana olacak. Bu defa sağlığı iyi gitmiyor. Ben de maddi rahatsızlığına bir de Handan üzüntüsü karışmasın diye bu dramın hareket bölümüne sadece seyirci olayım diyorum. Fakat acılı bir hayat Server, artık Hüsnü Paşa'nın kavgaları günde 5-6 defa eskiyip tekrarlanan bir hastalık oldu. Handan'ın bütün bu sıkıntılarına bir de maddi sıkıntı karışıyor sanırım. Belki Hüsnü Paşa'nın bütçesi artık çeşitli kadınların isteğiyle delindi, belki de bilerek yapıyor. Herhalde bildiğim bir şey varsa Handan sıkıntı içinde. Yavaş yavaş parmağındaki yüzükler, başındaki güzel ve kıymetli elmaslar kayboluyor. Evlerine uğradığım zaman kapının önünde söylenen bir alacaklı buluyorum. Neriman'dan işittiğime göre Hüsnü Paşa Handan'ı birkaç ay İstanbul'a göndermek istiyormuş. Handan'ın buna niçin razı olmadığına şaşıyorum. Refik Cemal. Refik Cemal'den Server'e. Londra, 4 Aralık 1905. Bugün pek tuhaf bir şey öğrendim. Hüsnü Paşa 3 ay kadar gidip Côte d'Azur'da yaşayacakmış. Karısını da Londra'da bırakıyormuş. Rica ettik. Handan bu 3 ay bizde oturmaya razı oldu. Evlerini yine bırakmıyorlar. İçinde bir bekçi kalacak. Fakat Handan'ın artık yüzünde hiç kan kalmadı. Sarı ince çizgileriyle küçük yüzünde iki büyük gözü o kadar acıklı bir surette yanıyor ki. Bana da ne oluyor bilmem Server, acayip bir şey oluyor. Şimdiye kadar sessiz ve durgun ruhum koskoca ve dehşetli dalgalarla karışıyor. Çocuğum, görevim, evim, hatta sevgili Neriman bile soldu gibi. Mutsuz ve yalnız Handan'a karşı duyduğum acı, koparıcı, altüst edici bir acıyla didik didik oluyorum. Hüsnü Paşa'yı trene kadar beraber götürdük. Dönerken arabada birdenbire hıçkırmaya başladı. Ne oldum bilsen, ne oldum? Onun ince omuzları sarsılırken, onun o kadar önem verilen göz kamaştırıcı başı acılı ve düşük, yerlere eğilirken bütün ruhumdan bir şeyi tanımadığım, tahmin edemediğim, tutamadığım bir kudret onu kucaklıyor, ruhumu örtüyordu. Bunu nasıl yeneceğim? Fakat herhalde yeneceğim Serber. Refik Cemal. Handan'dan Hüsnü Paşa'ya. Londra, 10 Aralık 1905. İstedim ki bu 3 ay, birbirimizden ayrılıp ayrılmayacağımızı tecrübe edeceğimiz bu 3 ay, susayım, onurumu, soğukkanlılığımı koruyayım. Fakat yine düşündüm ki dünyada onurdan büyük şeyler vardır. İnsan gerçi bir şeytan kadar kibirli, fakat şeytandan büyük tanrı olduğu gibi kibirden de büyük acı var. Eskiden beri bilinen yüzüyle acı, bütün insanları aynı kuşakla birbirine bağlayan, en serkeş ve soğuk kalplere birdenbire hüşu ve yaş getiren acı. İşte ben, her şeyi inkar eden, büyüklük taslayan ben, Handan, bu elemle pençe pençeye yıllardan beri dövüşüyor, yüzünü görmemek, gücüne eğilip yenilmemek istiyordum. Fakat bu akşam Hüsnü, onu bütün yüzüyle gördüm ve kibir ve büyüklüğüm onun önünde secde etti. Bilmem hayatımda bu akşamdan çok eğildiğim dakikalar olacak mı? Şimdi sanmıyorum. Fakat eğer olursa ondan sonra başım ebediyen kalkmayacak. Değil manevi anlamıyla fakat maddi anlamıyla yere geçmiş olacağım. Hayatımın bu dikenli ve kötü yolunda her şeye rağmen aynı el içinde elim, aynı kola dayanmış başımla geçip gideceğimi sanıyordum. Ve bu yola kendiyle beraber girdiğim arkadaşı kaybetmemek için ne uzun, ne uzun, ne yoksul ve aynı zamanda ne yüce fedakarlıklara katlandım. Ruhumun bir kabiliyeti, kadınlığı, şefkati, acımayı, affı, hatta fenalıkları, isyanları ve gözyaşlarını, hatta belki insanların henüz isim koyamadıkları duyguları, hiçbir şeyi var mıdır ki seni elde tutmak için harcamış olmayayım? Sonra vücudum da, vücudum o kadar da senindi ki. Şimdi senin arkandan bakarken bütün bu korkunç, sonsuz bir toplam gibi birikmiş benliğimin seninle beraber gittiğini görüyorum. Bir daha elde midir ki ruhum o fedakarlığı, o duygu kabiliyetini, o hazineleri tekrar saçabilsin? Vücudum mümkün müdür ki kendini son zerresine kadar öyle versin? Bununla beraber gidiyorsun dostum. Varlığına karıştırdığın kadını bıraktın gidiyorsun. Bir kukla arkasından, geçici ve maddi bir tutku arkasından gidiyorsun ve giderken beni, benliğimi götürüyorsun. Hayatımızda seni memnun etmeyen neydi diye uzun uzun düşünüyorum. Önce 17 yaşımın acemilikleri, biraz da şımarıklığı vardı değil mi? İtiraf ederim beni o kadar seçkin, o kadar bol bir sevgi içinde büyütmüşlerdi ki kendimi hata işlemez biliyordum. Beni seven bir adama istediğimi yaptıramayacağımı hiç düşünmezdim. Böyle olunca zorlukla, bazen de ani olarak her dediğimi herkese yaptırdım. Sana bile, inatçı ve kalpsiz sana da değil mi? Ve içimden bir şey diyor ki, bekle istediğin Hüsnü'nün kalbi değil mi? Mutlak onu da kazanacaksın. Bütün dünyanın kadınları yarışmaya girse yine kazanacaksın. Fakat başka bir şey, başka bir şeytan, ya senin kalp diye beklediğin şey onda sinir sisteminden başka bir şey değilse diyor. O vakit elim ayağım kesiliyor. Tutalım ki yıllardan, acılardan ve gözyaşlarından sonra elinde olsun da sinir sisteminin üzerinde olan etkim her yine dokunmayı ufak ve adi bir iz haline koyacak kadar kudretlensin. Sonra kalp diye kazandığım şey birbirine bağlı bir tutku anlarından ibaret mi kalacak? Ne olurdu sade ve sessiz bir hayat arkadaşım olaydı. Fakat benim tamamen benim olaydı. Her gün yanımda, gecelerin bana çocukluğumdan beri verdiği güçsüz bir korkuyla sokulduğum göğüs, sabahleyin yanımda uyanan gözlerin derinliği hep benim, hep benim olaydı. Hatta bir kör, bir budala, bir hasta, hiç kimsenin bakamayacağı, herkesin attığı bir sakat, bir illetli olaydı fakat benim olaydı. Kaybetmek korkusu olmayaydı ve benim gizliliğimde geçen saatleri başkalarıyla tekrar ettiğini, aynı kelimelerle başka kadınları sevdiğini duymayaydım. Bu hastalıklı ve fazla canlı muhayyilem, benim dediğim bir adamın başkalarının hem ne surette başkalarının olduğunu görerek bu acı dakikalarını yaşatmasıydı. Şimdi içeride Nazım uyandı. Refik Cemal'in ayak sesini duyuyorum. Neriman uyanmasın diye yavaş yavaş geziniyor. Belki sütünü veriyor. İşte şimdi tekrar yavaşça arkadaşının yanına uzandı. Mutlu Neriman. Onun kadar mutlu kadın acaba hiç dünyada var olmuş mudur? Olamaz değil mi? Çünkü Refik Cemal kadar vefalı, temiz ve şefkatli bir hayat arkadaşı kimsenin olmamıştır. Sen bu satırları okurken belki yine kızarsın, belki de bu saf ve yüce beğenimi yine kötüye yorarsın. Ne edersen et Hüsnü, artık kalbimdeki bu koyu açıyı, bu sonsuz yorgunluğu hiçbir şey gideremeyecek. Hatta sen bile gelsen, anladın mı? Ne kadar zaman var ki senin dönüşlerin bile artık bana bir mutluluk, bir dinlenme getirmiyor. Sanmıyorum ki mezarda, seninle beraber yatacağımız mezarda bile sen benim, sonsuzluğa kadar benim oldun diye o ebedi huzur ve dinlendiriciliği duyayım. Aramıza soktuğun yabancı hayallerin ördüğü duvarlar o kadar kalın ki başım ve kalbim beni oraya çarparak parçalansa onlar yine yıkılıp seni göstermeyecek. Acaba bu duvarın arkası bir hiç, bir boş mu? Hep boş muydu? Bu mektubu sana göndermek elimde değil. Sen metresinle, metresinin kolları arasındayken bu kelimeleri okuyup esneyeceksin değil mi? Hayır. Elem, ıstırap, ne önemi var? Sonunda beni kahredebilir. Fakat beni söyletemez. Handan. Handan'dan Hüsnü Paşa'ya, Londra, 15 Aralık 1905. Ben seni güneyde sanırken Medan'da olduğunu ve bazı eşyalar istediğini yazıyorsun. Şaştım ve anlamadım. Bununla beraber istediğin şeyleri gönderiyorum. Para gönderemediğin için özür diliyorsun. Şimdilik biraz param daha var. Masraf etmemek için sokağa çıkmıyorum. Sevgi ve sana eğlence temennileri. Handan. Handan'dan Hüsnü Paşa'ya. Londra, 30 Aralık 1905. Senden hala bir kelime bile yok. Bu uzayıp giden susmak beni de susmaya sürüklüyordu. Benim kıramayacağım bu zinciri senin kopardığını, koparmak istediğini görerek ben de kaderime teslim oluyorum. Bu akşam Refik Cemal'le uzun uzun okuduktan sonra dimağım her yana hakim, sağlam bir kadın gücüyle odama yatmaya çekildim. Tuvalet çekmecesini açınca senin tek ve soğuk mektubunu gördüm. Azizem Handan diye başlayan bu satırlar, bu kelime çizgileri bana seslenirken eski günleri düşündüm. Birdenbire kavgalarımızdan, böyle dargın günlerimizden sonra senin bana koşuşunu hatırladım. Gözlerinde, yüzünde bir kasırga, bir pişmanlık ve sevgi kasırgasıyla gelişini görür gibi oldum. Ve yalnız evde bir iki dakika durdum, dinledim. Sokakta bir araba durdu. Kalbim şimdi kapı çalınacak, gelecek diyordu. Senin aşkın için manş neydi ki? Ve sonra kollarında sesinle, gözlerinle beni kaplıyor, seviyor, seviyordun. Neredesin söyle. Göğsümde başını koyduğun yerden ameliyatta bir parçası kesilmiş gibi bir eksiklik, bir sızı var. Elim elini arıyor ve bütün varlığım seni. Bana ilk günlerinin sıcaklık ve sevgisiyle artık gelmeyecek misin? Bu satırları baştan okudum. Bir aşk mektubuna benziyor. Acaba içten mi diye düşündüm. İçten, fakat aşk mektubu değil. Hüsnü, hayır hakkım var. Ben seni hiçbir vakit aşkla sevmedim. Aşk denilen şeyi zaten yazarların tanımladığı gibi duymadım ve duymayacağım. Varlığımın her zerresi, manevi varlığımın elde olmayan bir direnişiyle senin ve senden başka kimsenin olmamak için bu 6 yıl o kadar, her küçük dakikasına kadar senin olarak geçti ki artık senin olmak bir ihtiyaç, seninle yaşamak bir ihtiyaç. Bu kendi kendine olmadı, ben öyle istedim, öyle yaptım. Ve herhangi bir erkekle olsa öyle yapacaktım çünkü evlenme bir erkekle bir kadını en temiz ve sonsuz bir bağla bağlayan şeydir. Ve bu kutsal bağa ihanet eden kadın ve erkek ebediyen lanetlidir. Lanetli olsun. Ne bir kadının ne bir erkeğin, hele bir kadının hayatında ikinci bir erkek olmamalı ve olamaz. Ve madem ki bir kadına daima bir erkek gerekir, bu sefil ve sırf insani ihtiyaçları için değil, bir kadının kişiliğini tamamlayan erkek kişiliği bu ikisinden tam ve mutlu bir şey yapmak için gerekir. Onun için bunu bir kadına ilk erkek, hayatına ilk giren erkek yapabilir. Evet, ben inandım ki dünyada yalnız bir evlenme, bir bağ ve bir erkek vardır. Fakat sen Hüsnü, sen bu kişilik olmaktan o kadar uzaksın ki. Hadi, bu mektup da kağıt sepetine gitsin. Handan. Handan'dan Hüsnü Paşa'ya. Belki hala Medan'dasın diye yazıyorum. Yalnız sen geleyim mi Hüsnü? Paris'i göreceğim geldi. İstemezsen yaz, çünkü sana 3 ay burada sessiz oturacağıma ve senin bu 3 ay içinde bu yeni tutkunun geçmesini bekleyeceğime söz verdim. Sözümde duracağım. Handan. Hüsnü Paşa'dan Handan'a. 17 Ocak 1906. Azizem Handan. Bugün sana 20 lira göndermek için Paris'e indim. Senden bir mektup buldum. Geleyim mi diyorsun? Hayır azizem. Hayatımızın bu son aylarında birbirimizi didiklemenin bıraktığı yorgunluk bende hala geçmedi. Her akşam, her sabah, her dakika kavga etmek korkusu, sonra hiçbir isteğimi rahat yerine getirememek. Bu acı, bu esirlik günlerini tekrar edemem. Sen iyi bir kadınsın fakat çok hırçın ve müstebitsin. Senden ayrıldığım günden beri temin ederim ki hürriyetimden, saadetimden sarhoşum. Fakat bundan seni sevmiyorum gibi bir şeyler çıkarma azizem. Hayır, seviyorum. Ve sevmemek için her şeyi yapmış olduğum halde seviyorum. Hatta sen kesin ve yumuşak bir esir gibi istediğimi, her zevkimi yerine getirirsen senden bıkarım diye düşündüm. Onu da yaptın. Yine sevmekten geri kalmadım. Fakat nasıl söyleyeyim? Seninle benim için beraberce hayat bir hata. Seni kendime karşı hep bir yabancı buluyorum. Benim için ölsem bile bu his ortadan kalkmıyor. Sen de bana en kendi halindeki dakikalarında bile yüksekten bir bakış var ki bu beni titizlendiriyor, çıldırtıyor. Seni temin ederim ki senin verdiğin sırf maddi zevki bile başka bir kadın bana veremiyor. Fakat o başka kadınlar karakterime daha yakın, bana daha yakın. Yanlarında bu yabancılık acısını duymuyorum, hırçınlaşmıyorum. Biraz sabret Handan. Sabır derken de açık davranayım, böyle giderse 3 ay sonra bile ortak hayatımıza döneceğimi bilmiyorum. Fakat yine bu 3 ay hürriyetimi çok görme. Eminim ki 100 yıl ben başka yerlerde olsam, sen de en yakıcı tansiyonlarla çevrili olsan yine benimsin. Düşüncelerinle, vücudunla benimsin. Bunda pek de kendime bir gurur payı çıkarmıyorum. Sen öyle kadınlardansın ki kocan kim olsa aynı cefa ve temizlikle onun olacaktın. Ben bu benim olan şeyi elimi uzattığım zaman alacağımı biliyorum. Bu benim olan şey de benim elimi uzatacağım dakikayı beklesin. Evlenme nedir ki? İnsanın hasta, mutsuz ve yalnız dakikalarında bir dayanak değil mi? Emin ol ki param da kuvvetim de bitiyor. Bilmem daha 2 yıl bu hayata ya devam edebilirim ya edemem. O vakit sana döneceğim. Senin olacağım. Yetişmez mi? Hüsnü. Handan'dan Hüsnü Paşa'ya. Londra, 20 Ocak 1906. Mektubunu alınca önce bu bir duvar, bir taş olan benliğinin karşısında güçsüzlüğümü bir daha duydum. Bir çocuk gibi kendimi yatağımın üstüne attım, ağladım. Ne tuhaf adamsın Hüsnü. Nasıl öldürücü ve düzenci, hem beni elden kaçırmamak istiyor hem de beni itiyor, tekmelerle itiyorsun. İçimde öyle korkunç bir yücelik köpürüyor ki, sana bir daha yüzümü çevirmeden bu yoldan çıkıp gitmek istiyorum. Eğer benim gittiğimi istediğini bilsem gideceğim, fakat istemiyorsun ne gittiğimi ne kaldığımı. Bu halde ne istiyorsun? Öldüğümü öyle mi? İçimde korkunç yılan dişleriyle vücudumu zerre zerre zehirleyen öyle bir kıskançlık var ki. Bu kalbimde değil, kalbim seni kıskanacak kadar alçalmıyor. Fakat etimde, kanımda ve kemiklerimde anlıyor musun Hüsnü? Anlayamazsın çünkü benim vakarıma güvenin seni böyle bir zehirden her vakit korudu değil mi? Ve koruyacaktır da. Sence kalbimin başkalarının olması hiçtir. Sence bir insanın kalbi, ruhu bir paçavra değil mi? Rahatla. Bugün kıvrılan en acı ve fena, sefil bir acıyla kıvranan şey ne kalbim ne de ruhumdur. Ne uzun ve fena bir geceydi. Nasıl odamın karanlığında eski hayaller ölü saatler dirilip yaşıyordu. Bu o kadar şiddetli ve canlı bir acıydı ki. Bazen seni hiç sevmeyerek sana sırf katlandığım zamanlar bile canlanmışlardı. Ve sen hep daima karşımda başka bir kadınla, benim o kadar ulaşamadığım okşayışlarınla dolaşıyordun. Ne istiyordu hayalim benden? Uyuduğum vakit bir sıra kabus. Karşımda yüzünü seçemediğim kadına sen sevişirken benim vücudum zerre zerre ayrılıyor, oyuluyor, yanıyordu. Terler içinde adeta delilikle pençe pençeye boğaz boğazaydım. Sonunda ilk ışıkla sakinleştim. Pencereden gelen bir utangaç, küçük ışık ne lütufkar ve şefkatliydi. Seni metresinle, hain siyah gözlerinle sürdü çıkardı. Fakat ben hastaydım. Bir paçavra gibi, bir avuç toprak gibiydim. Gündüz Neriman ve Refik Cemal, iki çift sevgili kardeş gözleri yorgun ve biçare gözlerimde beni vefalarıyla, sevgileriyle tedavi ettiler. Bu üç ay ne kadar uzun ve sonsuz. Bir sonuçlansa da ben de talihimi, hayatımın yolunu bilsem. Eğer ortak hayatımıza tekrar başlayacaksak, başlasam. Yalnız yaşayacaksam, onu da bilsem. Geçmişimin bir mezarı gibi yaşayacak mıyım bilsem. Keşke İstanbul'a gideydim. Babamın şefkatli gözleri altında, belki ruhumdaki bu çukuru kendi parmaklarımla, kendim bu kadar açıp oymayacaktım. Halbuki şimdi Refik Cemal ile Neriman'ın mutluluğu karşısında o kadar özlemli ve acizim ki. Sürdürmek elimden gelmez. Seni görüyorum. Sen onunlasın, bana henüz kişiliğini söylemediğin kadınla. Fakat o Juliet değil, Marion da değil, biliyorum. Bu mektupları yazdıktan sonra biraz boşalıyor, biraz rahatlıyorum. Fakat şifa benim için artık yok. Handan. Handan'dan Hüsnü Paşa'ya. Londra, 20 Ocak 1906. Azizim Hüsnü, bu sabah sana yazdığım uzun bir mektubu göndermedim. Bu kısayı gönderiyorum. Sağlık haberimi almaya muhtaç değilsin ama yine Londra'dan bir bonjour, bir bon amusement demek istedim. Handan. Hüsnü Paşa'dan Handan'a. Meydan, 23 Ocak 1906. Azizem Handan. Küçük mektubunu aldım, teşekkür ederim. Ben pek iyiyim, 3 gün kadar başım ağrıdıydı, geçti. Bugün Paris'e iniyorum. Senin inci tarağını bana gönder. Bir hafta sonra iade ederim. Hüsnü. Refik Cemal'den Server'e. Londra, 25 Ocak 1906. Azizim Server, senden yine şikayetlerle dolu bir mektup. Fakat içindeki haberler şikayetlerini bağışlatıyor. Hüsnü Paşa'nın Medan'da oturduğunu biz de öğrendik. Yanında Maud olacağını tahmin ediyorduk fakat kesin olarak bilmiyorduk. Hüsnü Paşa gideli 2 aya yaklaştı. Handan üzgün mü diye soruyorsun. Bazen pek mutsuz olduğunu sanıyorum fakat tuhaf bir kadın. Çoğu zaman hayatının büyük acısı ona dokunmadan geçiyor gibi. Zaman zaman aşağı o kadar yorgun ve bitkin geliyor ki yüzü bir yıkıntı. Zaman zaman da mutlu, sanki kocasının bu uzaklığı onun ruhunda vahşi bir serbestlik sevinci yaratıyor. Biz onunla beraberken hayatının geçişini hiç duymuyoruz. Her gün başka, her saat başka bir ruh haliyle bizi meşgul ediyor. Neriman o varken Nazım'la o kadar meşgul değil, benimle de. Handan'ın zamanını Nazım'la ben paylaşıyoruz. Günlerin, saatlerin nasıl geçtiğini duymuyorum. Ben kendi hesabıma pek mutluyum Server, fakat bu bencil bir mutluluk, çünkü onu bizim yanımızda alıkoyan sebep onun için ne acı. İçimde pek tuhaf bir tecessüs var. Handan bu, Hüsnü Paşa'nın ihmalini, ilgisizliğini tamamen affedecek mi? En aşağılık bir kadına bile biraz daha süslü ve nazik surette yapılan bu ihmal ve kışkırtıcılığı hazmedecek mi? Clifford'un denemelerini yeniden okumaya başladık. Mesela felsefe konuşurken o tamamen vücudundan, kalbinden uzaklaşmış soyut bir dimağken onu o kadar yüksek ve yetişilmez buluyorum ki, değil böyle açıkça bir tahkire, en küçük bir ihmale bile kadının bir korkunç ceza vereceğini düşünüyorum. Sonra onu bir de Nazım'la oynarken ve kalbindeki sevmek kabiliyetinin benim zavallı kalbimin tasarı sınırında milyon kere büyük olduğunu görürken gözlerimi kapıyorum. Bu kadının sevdiği adama vereceği af ve şefkatinin sınırsızlığı karşısında başım dönüyor. Fakat asıl mesele seviyor mu? Hüsnü Paşa'yı seviyor mu? İşte bu bir bilmece. Onunla bugünlerdeki konumuz hep kadın erkek ilişkisi. Onda hep evlenme denilen şeye karşı ölçülü ve korkunç bir hürmet ve bağlılık görüyorum. Ve sanıyorum ki kalbi parça parça olsa yine düşmeyecek bir kadın. Sonra bir güzel parça dinlerken, büyük bir şiir okurken, bir nefis tabloya bakarken, onun o kuralsever ruhunun bütün kuralları kırıp çekici ve sonsuz bir hürriyet hissiyle semalara uçtuğunu görüyorum. Handan, evet Handan, yanındakiler için daimi bir tehlike sever. Fakat hiç fingirdek değil ve uyandırdığı hisler pek temiz ve saygıdeğer. Şimdi hep Nazım'ın bir cümlesi dudaklarında. Seninle hayatta kazanılmayacak hiçbir yarış yoktur yüce çocuk. Merak etme, Neriman'a bağlılığım, sevgim hiç eksilmedi, aksine arttı. Evlenmemizden 7-8 ay sonra onda ruhumu ve düşüncelerimi doyurmayan boşluklardan titizleniyor, kendisinden uzaklaşıyordum. Şimdi o boş yerleri Handan dolduruyor. Neriman'ın bıraktığı manevi istemler doluyor, hatta taşıyor. Onun ruhundan, düşüncelerinden, çevresine saçtığı büyük şeyleri almak için insan ruhunda yeniden alanlar ve derinlikler açmak zorunda kalıyor. Böylece karıma, çocuğuma, hayatıma, her günkü görevlerime daha neşeli, daha güçlü dönüyorum. Bu öyle açıklanması zor bir mutluluk ki Server. Hüsnü Paşa'dan arada mektup geliyor fakat ne yazıyor ne söylüyor. Bilmiyorum, sanırsam bundan Neriman'a bile söz açmıyor. Geçen gün Neriman bu mektuplardan birinden sonraydı. Onun bulutlanan gözlerine karşı belki bir avutma olsun diye dedi ki, Handan, senin Haylaz Paşa'nın artık dönmeye niyeti yok mu? Bu, Handan'ın gözlerine birdenbire yaşlar getirdi. Benden bıktınız mı Neriman, dedi. O vakit zavallı Neriman'la ben onu inandırmak için çok uğraştık. Neriman ağlamaya başladı, ben de hemen ona yakındım. O, bu zayıf halinden utandı. Affedersiniz, ben biraz hırçın oldum, dedi. Hayır, paşam artık, paşam hiç dönmeyecek gibi. Ben sandım ki sesinde bir zafer kazanmışların hali vardı. Fakat Neriman sonra onun çok üzüldüğünü söyledi. Ben kendimce bu güzel günlerin bittiğini istemiyorum ama bu kadının hayatı ne olacak? Sonra kocasıyla giderse bizim halimiz ne olacak? Refik Cemal. Handan'dan Hüsnü Paşa'ya. Londra, 1 Şubat 1906. 3. ayın sonlarındayız Hüsnü. Arada gelen küçük mektuplarının dilinden anlıyorum ki sen bu ortak yoldan artık kesin olarak çıktın. Senin arkandan haykıran ruhum bu son unutamayacağım acılarda artık bu ilişkinin bedduasını çekiyor. Evet, bu acı, ölüm acısı, can ayrılıp giderken duyulan acı. Eğer bu uzun can çekişmeden sonra ölmeden kalırsam kurtulmuş olacağım. Fakat nasıl? Bu uzun ilişkinin bazen ufak ve unutulmuş sandığım anları için, bazen bütün anlar için acılar çekiyorum. Bu son günlerde unutulmuş gibi dolaşırken, bugün Hyde Park'ın orta yerinde birdenbire senin gülümseyişin gözümün önüne geldi. Bu önem verip ayrıca sevdiğim bir gülümseme olduğunu hatırlamıyorum. Yalnız ben bilmeden kafam gülümsemeyi o kadar gizli bir yerinde o kadar derin çizgilerle saklamış ki ondan daha önemli şeyleri unuttuktan sonra bunu, bu küçük gülümsemeyi kazıyacağımı hissettim. O ne koparıcı bir acı oldu. Fakat biliyorum ki yıllarca bu küçük şeyleri kerpetenle birer birer diş söker gibi ruhumdan sökeceğim ve hepsinde aynı benliğimden kopan bir şey acısı, ruhumda ölen bir şey acısı duyacağım. Fakat sen bunları bilmez ve anlamazsın değil mi? Bu akşam yine yalnız, yine büyük ıstırapların sonlarında gelen humma ile yanıyorum. Seni olduğun gibi yüzünle görüyorum. Yine başkasını seviyorsun değil mi? Ve hayatımın sonuna kadar seni başkalarını severken göreceğim. Ruhumla söz veriyorum ki, bir daha ömrümde bir ilişki olmayacak. Bu sana bağlılık için, felsefi ve ahlaki sebepler için olmasa bile, bu acıları yine duymamak için. 5 Şubat. Bilir misin Hüsnü? Yeni evlendiğimiz vakitler ağır ve korkunç bir tavırla bana, bir kadın vücudu gibi ruhu da kocasının sahası, her şeyini görecek bir sahası olması gerektiğini hissettirmişti. Ve ben kendi başımdan büyük birçok şeyler bilmekle beraber hayatı o kadar bilmezdim ki buna kanmıştım. Bu ilk kanım o kadar derin bir iz yapmıştı ki yıllarca sürdü. Hala ben 24 yaşındaki kadın o etkiyi, o zorunluluğu hissediyorum. Hele Avrupa'ya gideceğimiz gündü. Çevremizin değişeceğini ve benim her vakitten çok bu şeylere dikkat etmem gerekeceğini söylemiştin. Ve sonra beni inandırmıştın ki bana kim tabiiden fazla bir suretle bakar biraz kur yaparsa sana söylemeye vicdanen zorunluyum. İnandırmıştın ki ben kime karşı en ufak bir zaaf hissetsem sana söyleyeceğim. Ve eğer bu küçük şeyleri senden saklarsam bunun benim için aşağı doğru atılmış bir adım olacağını ve yavaş yavaş düşüşe kadar gideceğimi söylemiştin. Her şeyden çok düşmek kelimesinden titreyen, ürperen ruhum bunu bir görev diye kabul etmişti. Bunun yüzünden hayatımda ne acı dakikalar geçti. Bazen de gülünç dakikalar. Her gece bir sorgu hakimi, bir günah çıkarıcı gibi sana o günkü hayatımdaki ayrıntıyı söylerken bazen vicdanım ne müşkül durumda kalırdı. Buna bir şey söylemeksizin saygılı ve uzak bazı bağlar duyardım. Bu adamlar beni seviyorlar, sevecekler demek bana fena gelirdi. Fakat söylemezsem bir şey vicdanımda sen de o düşüş zayıflığına katılıyorsun derdi. Sana her şeyi itiraf etmekten ne tuhaf olaylar geçti. Fakat benim başkalarına zaafım olursa onu söylemekten zevk alırdım. Onu söyledikten sonra o zaaf olduğu yerde dururdu. Ben temizlenir, tehlikeden kurtulurdum. Fakat bir gün, tuhaf bir gün, bu zaafı öyle bir adama karşı hissettim ki sana söyleyemezdim ve yavaş yavaş bu zaaf her gün büyüdü. Bu bir cinayet, bu bir hıyanetti Hüsnü. Bu zaafa bir kardeşlik, bir samimiyet diye bakmayı adet edinerek vicdan sorumluluğundan kurtuluyordum güya. Eski sağlam bağın nasıl bütün varlığımı kapladığını görerek bu yeni zaafa bir hiç diye bakıyordum. Fakat bir hiç diye bakmakla beraber onun o kadar belirtileri oldu ki o belirtilerden ara sıra bunları benim bile yalnız oturup düşünmeye, derinleştirmeye cesaretim yoktu. Şimdi bugün o kuvvetleniyor. Eğer sen bana tamamen gelirsen, bunu bilmen gerekir. Bilirsin ki belki ruhumdan bu cinayet çıkacak. Fakat sen onu bir hasta nokta diye tedavi etmeyi bilmeyeceksin. Sen o bütün gizlilik ve temizliğiyle bembeyaz olan şeye, çamurlu ayaklarına basacak, kirleteceksin. Bununla beraber bu gece bundan 7 yıl önce evlenen küçük kız gibiyim. Bu gece söylemek istiyorum. Eğer sen bana gelmezsen, ben bu tehlikeden kaçacağım. Buradan uzaklaşacağım. Ah, niçin sen yanıma gelmiyorsun Hüsnü? Sen olsan bu cinayi düşkünlük olmayacak. Söylemeye cesaret edemiyorum fakat işte artık anlıyorum ve bu son 2 ay yanlarında anladım. Sevgili Neriman'ı kıskanacak kadar hain olduğum vakit anladım. Bu ruhuma pek yakın ve eş olan adamı gördüğüm günden beri devam eden duygu katılmasının, çekiciliğinin anlamını anladım. Anladım ki Refik Cemal'e karşı hissettiğim dostluk tehlikeli bir şey, hain bir şey. Henüz pek fena değil, fakat olacak. Bununla beraber sen gelirsen, sen, bu alıştığın yolda beraber giden adam gelirsen, belki bu zaaf başlangıcı örtülecek. Ne söylüyorum? Ben bunu sana nasıl yazıyorum Hüsnü? Hayır söylemeyeceğim, bu da öteki gitmeyen kağıtlar gibi kül yahut süprüntü olacak. Handan. Handan'dan Hüsnü Paşa'ya. Londra, 15 Mart 1906. Mart başlarında sana hayatımıza vereceğim biçimi söylerim demiştin Hüsnü. Ben 3 ay sözümü tuttum, bekledim. Senin vereceğin kararı etkilemesin diye çoğu zaman yazdığım uzun mektupları göndermedim. Senden arada işe ait bir küçük mektup alıyor, hiç olmazsa benim sağ olduğumu unutmadığını anlıyordum. Sonunda Mart'ın biri geldi geçti. 15 gün daha geçti. Ben hala senin kararını bekliyorum. Bu karar ne olur ne olabilir? Böyle bir karar vermek için 3 ay beni yalnız bırakmanın ne gereği vardı? Meseleyi elden geldiğince soğukkanlılıkla muhakemeye çalışıyorum. Bu son yıl sende eskisinden farklı denecek kadar bir değişiklik olmuştu. Her yeni kadınla ilişkinin başlangıcı sende bu gereksiz, bu tuhaf hırçınlıkları doğurduğu için başka türlü bir şey oluyor diye düşünmedim. Bir yeni metres daha dedim. Ve sabır değilse de dayanıklı olarak beklemeye çalıştım. sabır, bu benim sayısı belirsiz olan faziletlerim arasında değildir. Fakat itiraf et ki bu sabır yerine geçen başka şeyler beni kıskançlık kavgası etmekten alıkoyuyor. Hatta senin gözlerinde bana bir tehlike, bir yeni gadir belirtisi hissini veren parıltılarla ne kadar zaman metreslerinin çeşitli maddi faziletleri hakkında seninle müzakere etmiştik. Hatta tuvaletlerine ait ayrıntıda sana fikir bile verdim. Sen onlarla mahremiyetinden bana ayrıntı, bana dimağımdan çıkmayan gaddar küçük zehirler verirken bile yüzümde umduğun, beklediğin sefaleti göremezsin. Bunlar bazen seni hatta kızdırırdı ve bilirdin ki bir ayda, iki ayda bir mutedil bir kıskançlık kavgası etmezsem kızıyorsun. Seni memnun etmek için senin istediğin tarzda bu kıskançlık, gerçek kıskançlık denilen şeyden ne kadar uzaktı. Sonunda bu yeni metresin bunun kim olduğunu bilmiyordum. Ben de öyle bir his vardı ki bu öyle büyük bir şey, göz kamaştırıcı bir şey değil. Yalnız senden büyük fedakarlıklar istiyor. Ne istiyor bilmem. Para, onu seviyorsun. Çünkü bana son yıl çektirdiğin para sıkıntısı hemen öteki kaderlerimden aşağı değildir. Ne istiyor, evlenmek mi acaba? Fakat sen saf bir çocuk musun ya? Londra kaldırımlarında bulduğun bir kızı, bir kadını sevmek için mutlak almak gerekmediğini bilirsin. O halde bu yeni metres neden benimle ayrılmaya büyük ve sırla dolu kararlar vermeye seni sürüklüyor, anlayamıyorum. Hadi bu ihtimallere de bakmayalım. Diyelim ki seni benden kaçmaya sürükledim. Bunları yemin ederim ki hatırlamıyorum. Beni son derece çıldırtmak istediğin zamanların dışında seninle kavga ettiğimi de hatırlamıyorum. Sonra şikayetlerinden biri de Handan beni sevmiyor. Bunu da anlamıyorum üstü. Çünkü sevmek sence nedir bilmem. Fakat bugün sana senin kafandaki ilişkiye saygım, şefkatim, bağlılığım o kadar köklüdür ki olmayacak bir şey ya. Aşk denilen şey başka bir adam için kalbimde canlansa yemin ederim ki bu bağlılığa yenik düşecektir. Bu bağlılığın kutsallığı yanında örtülü ve aciz kalacaktır. Bunu bir nazariye diye söylemiyorum üstünü, bilerek söylüyorum. Sonra diyeceksin ki yarın beni bırakırsam, başka bir adamla evlenirsem bu yeni ilişkiye yine bu hisle bağlanacaksın. Hayır üstünü, sana 17 yaşımın el değmemişlik ve temizliğime imanından verdiğim bu şeyler artık seninle benden gitmiştir. Yine olmayacak bir şey, hayatıma bir ikinci adam gelse ve o ikinci adamı aşkla sevsem yine o sana vermiş olduğum şeyleri veremeyeceğim, anlıyor musun? Bu ayrık ve bambaşka şey, bu 7 yıllık hayat birleşmesinin toplamı içinde pek acı sırıtan felaketler olsa da o müthiş toplam bir daha o kadar değişik şeylerden kurulu o kadar çok olmayacaktır. Sonra en nihayete gelelim, diyelim ki beni artık sevmiyorsun, öyle mi azizim? Bunu doğru söyle. Bundan emin olsam sevilmekten geri kaldıktan başka koynundan silkilmez tedirgin eden bir kadın hiçbir vakit olmayacağım. Bunu açıkça bana anlatsan, belirsiz, anlaşılmaz davranışlarını her zaman böyle fırtınalardan sonra, hatta fırtınalar arasında eskisi kadar şiddetli tutkularına bana dönmesen bunu bilecektim üstü. Dünyada bunu bilmek kadar istediğim bir şey yoktur. Fakat bilemiyorum, herkesi az çok bildiğim halde senden daha çok karışık adamları bazen bir kitap gibi okuduğum halde seni bilmiyorum. Hayır, iyi söylemedim. Seni bilmiyor değilim. Beni sevip sevmediğini bilmiyorum. Çünkü seni kendimden iğrenen, kendime düşman dakikalarda da gördüm. Bazen hastalıklarımda, hatta sağlam zamanlarımda öldüğümü beklediğin anlar olduğunu biliyorum. Fakat ilgisiz, hayır. Ben senin yanındayken seni hiçbir vakit ilgisiz görmedim. Bazen ilgisiz göründün. Fakat sen fena aktörsün. Bu ilgisizlik arkasında çoğu zaman bir hınç, bir kızgınlık, başka vasıtalarla alınmamış bir öc istediklerini gördüm. İşte bunun için seni mezara kadar birlikte yaşayacağım dediğim adamı, hayat şartlarım ne olursa olsun bırakmak için mutlak onun ruhunda, onun varlığında bana artık ihtiyacı kalmamış olduğunu hissetmeliyim. İşte bu bir duygu felsefesi azizim. Mümkün olduğu kadar ben sakin kalabiliyorum. Kararın nedir? Beni istiyor musun, istemiyor musun? Çünkü artık bu belirsiz ve aşağı hayata dayanamıyorum. İstemezsen ne olacağım bilemiyorum. Fakat artık kendimce pek önemli sebeplerden dolayı mutlak Londra'dan çıkıp gitmem lazımdır. Acaba bu başardığımız hayat yolunda gel seninle sona kadar gidelim diyecek misin? Handan. Handan'dan Hüsnü Paşa'ya. Londra, 20 Mart 1906. Nafile, 3 saattir yatakta ateşler içinde yanıyorum. Sana giden bu soğukkanlı mektubu yazan ben olduğuma inanmak elde değil. Hayır, mutlak bana geleceksin. Niçin yalvarmadım? Niçin birlikte geçen sevgili saatleri birer birer saymadım? Onların sıcaklığını, onların güzel ve göz kamaştırıcı tutkularını, her şeyi yenen titremelerini, sarhoşluklarını hatırlatmadım. Ben senin küçük sevgilin değil miyim? Beni ne kadar sevdiğini unuttun mu? Unuttun mu ki beraber yaşadığımız saatler, anlar hiç parayla alınabilir şeyler mi? Gel üstüne. Yine eskisinden daha iyi olacağım, anladın mı? İstemezsen olmayacak, istersen küçük bir tek kendi halinde oda, fakat o oda bir aşk mihrabı, bir aşk mabedi olacak. Bu ne tuhaf şey Hüsnü, bilsen. Bunda neler var? Fakat hayır, gelsen bir gün, 3 gün geçtikten sonra yine eski hayat ve yine eski andan. Şimdi artık kendimden de korkuyorum. Bu dengesiz, bu hummalı saçmalar, galeyanlarımda bir delilik unsuru var. Çağırdığım yüz sen misin bilmiyorum bile. Hastayım Hüsnü, hastayım. Çevremdeki her şeyi parçalamak, kırmak hevesi var. Bir saat sonra yine sabah, belki dinlenmiş olacağım. O vakitte ne korkunç bir soğuk ve sessizlik olacak. Ruhumda nasıl bütün hayat pınarı kuruyacak, nasıl bütün hareket, his kabiliyeti dinecek ve her gece, her gün hep ruhum çağıracak, çağıracak. Fakat çağırdığı şey gelmeyecek, o çünkü sen de değilsin, o kimse değil. O, yüzü, belirli çizgileri olmayan bir hayal. Ah ne kutsal, ne örtülü bir hayal. Bitmemiş mektuplardan. Hüsnü Paşa'dan Handan'a. Paris, 27 Mart 1906. Azizem Handan, sana yazmak istiyordum fakat o kadar belirli olmayan şeyler, o kadar açıklanamayacak şeyler ki, senden mektup gelsin de hiç olmasa ona karşılık yazayım dedim. Sonunda mektup geldi. Masamın üstünde. Ona bakarak yazıyorum. Ancak 2 saatim var. Hayır, 3 saatim var. Ondan sonra sokağa çıkacağım. Şimdi Paris'te Grand Otel'de 1-2 gecedir kalıyorum. Yarın Medan'a döneceğim. Seni dinliyorum ve cevap veriyorum. Mart başlarında hayatımıza vereceğin şekli bekliyorum diyorsun. Bu şekil, ben hiçbir vakit zihnimde hayatıma verecek kesin bir şekil, kesin bir karar düşünmedim ve düşünmeye niyetim yok. Demek ki senin beklediğin biçimde bende bir karar yok. Beni 3 ay bırakmaya ne lüzum vardı diyorsun. Bu lüzum vardı azizem. Dinle. Sende öteden beri bir saplantı var. Evlenmeleri, sevgileri sonsuz sanıyorsun. Bence evlenmekten daha anlamsız bir kelime, bir bağ yoktur. Seni temin ederim ki, senin bu kadar şiddetle duyduğun sıkı ve kutsal evlenme bağlarının yüceliğini, bağını ben hiç hissetmedim. Senden önce Marian'la 8 yıl yaşadım. Seninle 6,5-7 yıl yaşadım. Senin zamanında Juliet'le 2 yıl yaşadım. 6 ay, 3 ay, 3 gün, 5 gün, 5 saat, ne bileyim, sonu gelmeyen kadınlarla yaşadım. Bunlar aşağı yukarı az çok çeşitli biçimde aynı şeylerdiler. Bir kadın. Sen en çok sevmiş olduğum kadınsın. Geçmişte, şimdi ve gelecekte. Bundan kuşkulanma. Fakat hiçbir vakit seni o ocak denilen, o aile denilen şeyi bağa temsil ediyorsun diye sevmedim. Öyle bağ, öyle ocak bence yoktur. Seni de bir kadın diye sevdim. Bir kadın diye sevmediğim zaman bıraktım. Şu kadar var ki başka kadınları bıraktıktan sonra onlara dönmem. Fakat sana döndüm ve yine de dönebilirim. Emin ol ki bir saat, bir saniye hayat arkadaşımsın diye görev hissiyle sevmedim. Sen çekici bir kadınsın. Sen bende sonsuz istekler uyandırırsın. Özetle Handan'sın. İşte onun için. Şimdi bu satırları yazarken henüz pek sevdiğim metresim dışarıda beni beklerken yine senin kokunu, senin deyişini, senin sesini hatırladım, istedim. Ve bu gözlerimden yaş getirecek kadar öldürücü. Fakat aldanmıyorum. Bu sadece bir arzu. Sana dönmem ihtimali şimdilik yok Handan. Sanırsam eşlik sıfatının sende yaptığı bu bir sıra nazirelere dayanamıyorum. Sana tahammül edemiyorum. Ne kadar zavallı, ne kadar şefkatli, ne kadar yumuşak olsan, senin çevrende o kadar benden başka bir hava, başka bir şey var ki, bunun benden tamamen ayrı bir şey olması beni üzüyor, sıkıyor, yoruyor. Seni sürükleyip yerlere yatırmak, seni ayaklarımla ezmek, senin başını çamurlarda sürüklemek arzusuyla yanıyorum. Onun için seninle yaşayamayacağım. Fakat sen benimsin ve benim kalacaksın. Hiç kimsenin olmayacaksın. Zaten bunu söylerken içimde mutlak bir şey, ben ölsem bile senin başka bir el, başka bir aşk dokunmamış bir kadın kalacağını biliyorum. Onun için rica ederim, İstanbul'a git. Londra'da kal. Ne yaparsan yap, bana gel yahut ben gelirim deme. Medan'daki evde şimdi başka bir kadın var, gelemezsin. Londra'da sana ayrı ev açamam. En doğrusu kalkıp İstanbul'a gitmen. Bir köşede beni beklemendir. Gelelim yeni metresim hakkındaki düşündüklerine. Sokakta bulduğun bir kız, bir kadın diyorsun, şunu ister, bunu ister diye bir takım düşünceler ileri sürüyorsun. Yeni metresim, seni meraktan kurtarmak için söyleyeyim, senin bir haftalık femme de chambre'ın Mart'tır. Hatırlar mısın, ben Paris'ten ilk Londra'ya geldiğim zaman onu almıştın. İhtimal bu kızı sevebileceğim hatırına gelmemiştir, gerçekten de pek güzel bir şey değil. Seni tanıyanlara onu Handan'a tercih edilen kadın diye gösterseler gülerler, biliyorum. Fakat bu kız hoşuma gidiyor. Onun küçük mavi gözlerinde, sivri burnunda, kuru yüzünde, kuru vücudunda hoşuma giden bir şey var. Damarları, kemikleri çıkmış, elleri bile bana tuhaf bir istek veriyor. Senden biraz daha ufak olmasına rağmen en büyük üstünlüğü de giydirince sana benzemesi. Hayır, seni hatırlatmasıdır. Belki bir hafta yanında durmuş olmasından da olacak, yürüyüşünü bile zararsız taklit ediyor. İşte o belli belirsiz ve işkence eden hırsı vermek için kokularla, eş tuvaletlerle seni yeteri kadar hatırlatıyor. Zaten bundan fazla hatırlatsa ona karşı da sana olduğu gibi sen de benden yabancı olan şeyi ezmek, öldürmek öfkesiyle çıldıracağım. Bereket versin, bu benzeyiş istenilen derecede kalıyor.